Ayrım 7. Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, Sayfa 80. Selver ana başını kaldırdığında gözleri dupduruydu. "Mustafa'm," diye söze başladı, sesi sert güvenliydi. "Mustafa'm yavrum, burası kasaba, burada çok jandarma, çok hükümet var. Senin de buraya geldiğini kimse bilmiyor değil mi?"
"Bilmiyor, hiç, hiç, hiç kimse."
"Aman da kimseye söylemez değil mi?"
"Ben gelirken Kur'an'a el bastı. Antlar verdi ki kimseye söylemeyecek, yoksa gelir miydim?"
"Onun için burada seni kimse tanımaz, kimse bulamaz. Sen burada keyfine bak. Geldin geleli nerede yatırdılar seni bu gözü kör olasıcılar?" Meryem'e döndü. "Mustafa'yı geldi geleli nerede yatırdınız?"
Meryem "bilmiyorum" dedi, boynunu büktü. "Çok kişi vardı evde."
"Sizin konuklarınız yerin dibine batsın. Koca İsmail'in oğluna bir yatak bulamadınız mı?"
Selber ana Meryem'e evdeki kadınlara kızmış verip veriştiriyordu.
"Mustafa'nın yatağını çağır da oraya süpürge saplarının üstüne yapacaksınız."
"Baş üstüne ana," dedi Meryem, hep gülümsüyordu.
"Bu Mustafa benim canım değil mi? Bu Mustafa benim amcam oğlu değil mi? Bu dünyada benim ondan başka kimim var ki?"
Selber ana Meryem'i Mustafa'ya anlatmak zorunluluğunu duydu.
"Bak Mustafa, Meryem senin bu evdeki en yakın akraban. Babası, anası, kardeşleri yolda gelirken öldüler. Bir o kaldı. Onu da biz bu eve aldık. Baban Meryem'i istedi de dayısı vermedi. Yeğenimin amcasının oğlunun kızı benim de yakın akraban," dedi.
Mustafa sevinerek, "Ben Meryem'i biliyorum," diye gülümsedi.
"Seni de, bu evdeki herkesleri de biliyorum. Anam her gün, her gün sizi söylerdi bana. Anam sizi çok sever."
"Biz de onu severiz," dedi Selver ana. "Baban da bizim hepimizin göz bebeğiydi."
Elini uzattı, yumuşacık çocuğun başının üstüne koydu, saçlarını okşadı.
"Buraya geldin geleli ne yaptın, nereye gittin, nereleri gezdin?"
"Bahçeleri dolaştım," diye güldü Mustafa, sevinçliydi. Selver ananın sıcaklığı, yakınlığı ona güç vermişti.
"Her bir yan nar, yer gök çiçek açmış, suyu da gördüm, içinde çok balık var, balıkları da gördüm."
"İstersen yalnız dolaşma Mustafa'm, bizim de burada senin kadar çocuklarımız var."
Meryem'e döndü.
"Uzun kız, çocuklar buradalar mı?"
"Aşağıdalar."
"Git çağır onları, söyle İsmail dayılarının oğulları gelmiş, onu gezdirsinler."
Meryem kapıdan aşağıya çocuklara bağırdı. Çocuklar merdivenleri ikişer ikişer atlayarak geldiler. Soluk soluğa kalmışlar, yüzleri de kızarmıştı. Selver ana çocuklara Mustafa'yı gösterdi.
"İşte bu Mustafa, köydeki İsmail dayınızın oğlu. Hani onu öldürdülerdi ya, işte o dayınızın oğlu."
Çocukların yüzünden keder bulutu geçti.
"Bundan sonra o bizde kalacak. Ona kasabayı gezdirin, onunla oynayın."
Elini cebine soktu, fistanın cebinden 3 tane 25'lik çıkardı. Çocuklara birer tane verdi.
"Gidin de çarşıya kendinize boyalı şekerler alın."
Haydar önde, Mustafa arkasında, en geride de Aho merdivenleri atlayarak hışım gibi aşağıya indiler. Aşağıda da hiç durmadan çarşıyı bir anda tuttular, şekerci dükkanının önünde durdular. Dükkanın 4 rafına içleri boyalı şeker dolu kavanozlar dizilmişti. Haydar sakallı dükkancıya elindeki 25'liği uzattı. En ortadaki yeşil şekerle dolu kavanozu gösterdi.
"Bundan istiyorum."
"Hepsine mi?"
"Hepsi hepsi," diye coştu Haydar.
Sakallı adam büyük bir kese kağıdına yeşil şekerleri doldurdu. El terazisiyle tarttı.
"Buyur Haydar ağam, bu da fazlası."
Elindeki bir avuç şekeri de kese kağıdına koydu. Mustafa pembe şeker dolu kavanozu gösterdi. Aho'nun şekerleri mavi çizgili ak şekerlerdi. Çocuklar koşarak köprü başına gittiler. Alttan akan suya bakarak şekerlerini, kese kağıtlarını yarılayıncaya kadar atıştırdılar.
"Mustafa yeter çocuklar, hepsini bitirmeyelim, sonra hastalanırız."
Çocuklar ona uyup kese kağıtlarını kapattılar.
"Ne yapalım şimdi? Ne istiyorsun Mustafa?"
Haydar çok uzun boylu, mavi gözlü, kıvırcık, kirpikli, kırmızı saçlıydı. Yaşına göre büyük bir adamın ayakları gibi kocamandı yalın ayakları. Kederli, düşünceli bir hali vardı. Aho'ya gelince neredeyse şişmandı, kekeliyordu. Dudakları kalındı, sarkıyordu. Bütün dişleri apak ortalıktaydı. Ağzı hiç kapanmıyordu. Dünyaya bomboş, ahmak gözlerle bir tuhaf bakıyordu.
"Nar bahçesine gidelim," dedi Mustafa. "Ben geldim geleli nar bahçeleri geziyorum."
"Ne var nar bahçelerindeki?"
"Çok arı var, çok, çok, çok kuş var, çok incir var. Nah, her birisi bu kadar, bu kadar, kabun gibi. Her birisinin götünden de bal akıyor.
Bir de, bir de, bir de..."
"Bir de ne var?" diye sordu Haydar yumuşacık.
Dur şimdi söylerim. Sen Selver Ağa'nın oğlu musun Haydar?
Oğluyum dedi Haydar. Ne var ki?
Çok benziyorsun da ona.
Herkes benzetir diye övündü Haydar.
Ahu ben de benzerim diye burnunu çekti.
Haydar'la Mustafa sustu.
Bir de ne var dedi.
Bir de
Mustafa kekeliyordu.
Bir de hani narlar çiçek açtığında bizim köyde eskiden herkes görürmüş.
Neyi görürlermiş?
Mustafa'nın alnı terledi. Narlar çiçek açtığında kara yılanlar nereden gelirlerse nar bahçelerinin içine gelirler. Bir dişi bir erkek sevişirler. Alaşafaktan gün batıncaya kadar. Kara yılanlar öyle kızar, öyle kızağan olurlarmış ki sevişe sevişe kıpkırmızı kök gibi olurlar. Yörelerine ocaktaki demir gibi kıvılcım saçarlarmış.
Bunu sana kim söyledi?
Bunu bizim köyde avcı Ali Çavuş var, o söyledi. Köz gibi olmuş yılanları gözüyle görmüş, hem de seyreylemiş.
Ben de duydum dedi Haydar. Bu kasabada sevişen yılanları bizden başka görmeyen yok.
Ben de görmedim diye boynunu büktü Ahu.
Ben görürdüm ama korktum diye hayıflandı Haydar.
Bizim evin arkasındaki bahçeye kara yılanlar her yıl gelir. Orada sevişirler. Kasabanın bütün kızları yılanların seyrine çıkarlar.
Kızlar korkmuyorlar da sen mi korkuyorsun?
O zaman çok küçüktüm. Şimdi olsa korkar mıyım?
Korkmazsın dedi Mustafa.
Ahu uzun uzun yüzüne boş gözlerle baktıktan sonra ondan hiç beklenmeyen bir çıkışla
''Sen çok korkarsın'' dedi. ''Senin kara yılanın kırmızısından ödün kopar.''
''Kopmaz'' diye bağırdı Haydar. ''Ben şimdi kara yılan seyretmeye gidiyorum. Erkek sen de gelsene.''
Mustafa'nın koluna yapıştı.
''Hadi gidelim Mustafa. Bu uyuz Ahu da bizimle gelsin bakalım. Biz gidiyoruz. Hadi gelsene.''
Ahu sözlerini uzata uzata
''Uyuz sensin.'' Ben gelmiyorum sizinle. Sizi kırmızı yılanlar yiyecek. Ben de buradan eve gidince anama sizi kırmızı çiçek yılanlarının yediğini söyleyeceğim.
Söyle ulan hırpo dedi Haydar kardeşine tiksinerek baktı. Taş köprünün üstünden suyun kıyısına indiler. Ahu orada kala kaldı. Önlerindeki yüksek kerpiç ağılı atladılar. Ağaçları yaşlılıktan eğri büğrü olmuş. Gövdelerinin kabuğu paramparça çatlayıp dökülmüş büyük bir nar bahçesine girdiler. Bu yaşlı ağaçların çiçekleri öyle üst üste değildi ya, her çiçek nah böyle kocaman kocamandı.
Bu bahçede çiçekler kocaman kocaman dedi Mustafa, buraya çok kara yılan gelmeli.
Geliyor dedi Haydar, ben şimdiye kadar korkmasaydım 1000 tane kara yılanı sevişirken görürdüm. Korkma, az sonra bir kocaman ağacın altına 10 tane upuzun yılan gelir, biz durur seyrederiz, kıpkızıl olana kadar her birisi.
Çayın kıyısındaki bütün bahçeleri akşama kadar ağaç ağaç dolaştılar. Koskocaman her birisi bir kuş kadar turuncu, mavi, kara kelebekleri gördüler, şaşmadılar. Kara sarı benekli kelebeğin kanatlarının içi inanılmaz bir mavideydi. İncir ağaçlarında çok sarı kuşlar gördüler, olgunlaşmış iri incirleri gagalayan.
Haydar bunlara sarı asma derler diye kuşları tanıttı. Etleri çok yağlı, çok lezzetli olur diye dudaklarını yaladı.
Gün batıp karanlık kavuşurken eve geldiler. Yer sofrası kurulmuş, daha kimse yemeğe oturmamıştı. Önce Emir Ağa geldi, sofranın başına oturdu. Arkasından bir delikanlı. Haydar Mustafa'nın kulağına eğildi.
Bu Kerem dedi, benim ağam olur. Biz ona Kero deriz. Sen biliyor musun, Kero bizim dilimizde eşek demektir. Sen Kürtçe biliyor musun?
Biliyorum dedi Mustafa.
Hadi Kürtçe konuşalım öyleyse.
Burada olmaz diye karşı çıktı Mustafa. Yarın sabahtan akşama kadar Kürtçe konuşuruz.
Olur dedi Haydar.
Bugün sofrada konuk yoktu. Emir Ağa bir el işaretiyle onları da yemeğe çağırdı. Nereden çıktıysa Ahu da geldi bir yerlerden. Dudağı yaşlı beygirlerin dudağı gibi sarkmıştı. Çocuklar çok acıkmışlardı. Sofranın ortasındaki yağlı bulgur pilavıyla derin, kalaylı bir kaptaki etli patatese saldırdılar. Mustafa çok usturuplu yiyordu yemeğini. Ötekilerin tahta kaşıkları pilav öbeğinden, patates yemeğinden çıkmadan o kaşığını yemeklere daldırmıyordu. Mustafa'nın davranışı Emir Ağa'nın gözünden kaçmadı. Çocuğun ağırbaşlı tutumu hoşuna gitti. Göl yerinden su eksik olmaz diye düşündü, tıpkı da babasına benziyor. Yemek bitince Emir Ağa'nın kahvesini getirdi Meryem. Mustafa Emir Ağa kahveyi nasıl höpürdetecek diye bekledi. Gözlerini ağanın elindeki ağzı geniş yukarıdan aşağıya kırmızı çizgili tüten fincandan ayırmıyordu. Emir Ağa gözlerini fincanın içine dikmişti. Sonra ağır ağır dudağına götürdü, inceden, usulca höpürdetti. Mustafa'nın bu höpürdetmeyi hiç gözü tutmadı.
Bizim köyün çobanları bile bundan daha iyi höpürdetir kahveyi diye düşündü.
Şimdi Mustafa'nın eline bir kahve verselerdi, o da kahveyi bir höpürdetseydi, alimallah sesi ta çarşıdan duyulurdu. Bir de bu kır sakallı adam babamın öz bir dayısı olacak. Bu adam bize hiç benzemiyor. Boynu kaz boynu gibi upuzun. Üstelik de yüzü, alnı, her bir yeri kırışık içinde. Burnu da koskocaman, gözleri de çukura kaçmış. Ak kaşlarının altında kalmış. Tilki gözleri gibi bir açılıyor, bir parlıyor. Sonra da hemencecik parlak küçücük göz kaşların altına çekiliyor. Bir de bir deri bir kemik üfürsen yıkılacak. Selver ananın da kocası olacak bu sümsük diye içinden geçirdi. Bize hiç benzemiyor. Oğlu Kero da bizimkilere hiç benzemiyor. Kero derken gülümsedi çocuk. Gülümsemesini gördüler mi diye de çabucak yana yöne bir göz attı. Kero içinden geçeni anlamış gibi gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Kero'nun sağ yüzünde duluğundan çenesinin altına kadar uzanan derin bir hançer izi vardı. Yüzü bir atın yüzüydü. Onun da kirpikleri Haydar'ın kirpikleri gibi kıvırcık, gözleri de büyüktü. Kıvırcık saçları alnına dökülmüş, kapkara bir tutam saç alnında sallanıp duruyordu. Bunun da burnu tıpkı Emir Ağa'nın burnu gibi kocamandı. İncecik dudakları bir çizgiydi. Lacivert bir takım giyiti üstünde buruş buruştu. Çizgili gömleğine bir kırmızı yanar döner kravat uydurmuştu. Başındaki fötür şapkanın şeridine uzun kırmızı bir tüy sokuluydu. Rugan ayakkabısı merdivenin başında duruyordu, pırıl pırıldı, çorapları cart yeşildi. Babasının önünde iki büklüm oturuyordu. Belki de huyu böyleydi. Mustafa bu Kero'yu hiç beğenmedi. Onu Haydar da hiç sevmiyordu. Bunlar bize hiç benzemiyor diye mırıldandı.
Bir şey mi söyledin çocuk diye sordu Emir Ağa.
Sesi çocuğun tepesine balyoz gibi indi. Mustafa sarsıldı, hemencecikle toparlandı. Bir şey söylemedim dedi.
Peki, ya sen ne zaman geldin buraya?
3 gün oluyor.
Köyde ne var ne yok?
İyilik sağlık, sana selamları var.
Anan nasıl, Hasan nasıl?
Hepsi de çok iyi.
Halleri nasıl?
İyice diye boynunu büktü Mustafa üzüntülü. Kero gülerek atıldı, babasının sözünü kesti.
Durumları çok kötü, ben biliyorum baba, onların yiyecek kuru ekmekleri bile kalmadı.
Mustafa kuru ekmeğimiz var dedi, ineklerimiz de var. Bulgur pilavı, tarhana çorbası yapıyor anam. Yalnız konuk gelince eve kuzu kestiremiyor anam. Buna da çok üzülüyor.
Allah gördüğünden kimseyi geri koymasın diye içini çekti Emir Ağa.
Geriye koymasın. Allah kimseyi gördüğünden geriye koymasın ya. Suçun hepsi bunların. Yiyecek bir lokma ekmekleri kalmışsa o lokma ekmeği de ye Allah göndermiştir onlara ya da komşuları. Kimse göndermiyor. Paramızın hepsi bitmedi diye anasını savundu Mustafa. Ya sen bilmiyorsun, anam paramızın çoğunu sakladı.
Kalmadı, kalmadı diye gürledi Kero. Yalan, yalan, bunların bir tek kuruşları kalmadı. Eline bir çakar almaz tüfek almış kim gelmişse evlerine, isterse 7 yaşında bir çocuk, isterse 70 yaşında bir kötürüm olsun. Kim, ben dağa çıkıp Salman'ı bulacağım, onu öldüreceğim demişse, Zero teyzem ona bir kucak para verdi. Şu Toros dağlarında adam kalmadı. Şu Çukurova'da adam kalmadı. Hepsi İsmail Ağa'nın evine doldu. Zero Hatun da İsmail Ağa hazinesinin bitmeyeceğini sanarak kele, köre, topala, dolandırıcıya, hırsıza, deliye dağıttı ha dağıttı. Şimdi bütün Çukurova ellerini havaya açmış İsmail Ağa'ya dua ediyor. Kürt İsmail öldü de gökten Çukurova'nın Torosların üstüne para, para yağdı diye. Bunlarda para kalmadı. Bunlar yakında açlarından ölecekler.
Ölmeyeceğiz dedi Mustafa.
Öleceksiniz dedi Kero, hem de zıbara zıbara. Ben evinize geldim de Adana'ya mektebe giderken bütün dünyayı paraya boğan Zero Hatun bana dayılarının oğluna dilenciye verir gibi 5 liracık verdi. Ben inkar etmiyorum, zehir olsun aldım o parayı. Salt Zero Hatun'un gönlü kalmasın diye, yoksa alır mıydım? Ben daha o zamandan biliyordum bunların açlıktan öleceğini. Bunlar inşallah acından ölürler. Ölmeden az önce de bu kapıya nasıl olsa gelirler. Ben de onları bu kapıdan kovarım. Gitsinler, nerede ölürlerse ölsünler.
Ölmeyiz. Mustafa'nın yüzü kıpkırmızı olmuş, bütün bedeni tepeden tırnağa ter içinde kalmış, belli belirsiz de içten içe titriyordu. Emir Ağa Mustafa'ya acıdı, biraz da alaylı, ortalığı yatıştırmaya çalışarak.
Onlar akrabamız değil mi dedi. Muhtaç olurlarsa biz onlara her bir şeyi yaparız. Koca İsmail bizim yoksulluğumuzda bize yardım etmedi mi?
Etmedi diye bağırdı Kerol.
Bu tarlaları, bu evi nasıl aldık? İsmail olmasa alabilir miydik?
Alırdık diye bağırdı Kerol. Bu tarlaları, bu evi bize İsmail Ağa'nın babası vermedi. Bize Ermenilerden kaldı.
Benim altımdaki atı, öküzlerimi, inekleri kim aldı da verdi bize?
Oho dedi Kerol, bu kadar zengin bir adam için bu kadarcık şeyler de bir şey mi?
Bir şey, bir şey diye başını salladı Emir Ağa. Sonra da elini uzattı, Mustafa'nın omuzundan tuttu. Söyle aslan yeğenim, İsmail'imin oğlu, seni niye gönderdi anan Zero Hatun? Bir isteğin mi var?
Onun bir isteği yok dedi Kerol, o sana söylemez. Ben sana söyleyeyim mi onun bu evin için geldiğini? Onlar zenginken yüzümüze bakmazlardı, şimdi bize muhtaç oldular. Ben sana söyleyeyim mi dayım oğlunun bu evin için geldiğini?
Sen sus diye kızdı Emir Ağa, o söylesin, onun dili yok mu?
Gözlerini Mustafa'nın üstüne dikti bekledi. Anam gönderdi diye kekeledi çocuk. Anam dedi ki git Emir Ağa dayımızın evine, orada biraz kal. Ben de geldim.
Yalan diye güldü Kera, bin kere yalan. Sen evden kaçtın, bin kere yalan. Sen evden kaçtın, korkundan kaçtın. Salman köye gelecek de beni öldürecek diye kaçtın. Buraya, bizim eve saklanmaya geldin. İnsanda bu kadar ölümden korkar mı? Ölüm Allah'ın emri. Salman Çukurova'ya inince seni bulamaz mı? Bulup da öldüremez mi? Yılanın deliğine girsen de kuşun kanadının altına saklansan da Salman seni bulmaz mı? Bulur. Korkak. Sen korkundan sığındın bu eve. Hani sana Halep'ten her gün bir Arap atı gelirken, hani sana Akçadağ balı teneke teneke gelirken, her gün bir ayakkabı, her gün bir giyit gelirken bu ev sizin aklınıza hiç düşer miydi? Söyle, Salman'dan korkundan gelmedin mi bu eve?
Mustafa'nın gözleri büyümüş, koskocaman olmuş, karası genişlemiş, akı silinmişti. Kero'ya bomboş bakıyordu. Ağlayacak, gülecek durumda bile değildi. Konuşmak istiyor, bir türlü konuşamıyordu. Sonunda ağzını açabildi. Ben zaten yarın gideceğim. İstersen şimdi gideyim. Sesi ölü sesi gibiydi. Emir Ağa, Kero'ya sert bir göz attıktan sonra, ''Bu ev senin evin yavrum. Ne için gelirsen gel, bu ev senin evin.'' Yarın da gitme, bir yılda, 5 yılda gitme. Ben babanın öz bir dayısıyım, sen de benim öz bir yeğenimsin. Bu evde istediğin kadar kalırsın.
Kalsın dedi Kero, ne kadar isterse o kadar kalsın ya, yalan söylemesin. Neden utanıyor? Salman korkusundan kaçtığını, ölümden kaçtığını.
Mustafa'ya döndü, biraz yumuşamıştı.
Yavrum dedi, neden saklıyorsun Salman'dan kaçtığını söylemeye? İnsandır bu, her insan korkar ölümden. Niçin saklıyorsun bizim eve gelmenin de sebebini?
Köşede oturmuş kalmış Haydar, çubuk gibi uzun boyuyla ayağa kalktı. Kero'ya doğru birkaç adım attı. Kıpkırmızı kesilmişti, boynunu upuzun uzattı.
Mustafa dedi, korkusundan gelmedi bize. Siz hiç bilmiyorsunuz. Mustafa bize sevişen kara yılanları görmeye geldi, narlar çiçek açtığında. Biz bugün sabahtan akşama kadar nar bahçelerinde yılan bekledik.
Sözlerini bitirir bitirmez de fırladı, merdivenleri üçer üçer atlayarak aşağıya indi, avluya çıktı, balkonun altına geldi.
''Mustafa!'' diye bağırdı. ''Sen yarın hiçbir yere gitmeyeceksin. Yarın yılanlar gelecek, biz de bir güzel seyreyleyeceğiz. Yılanların kıpkırmızı olduklarını gördükten sonra ikimiz birlikte istediğimiz yere gideriz.''
Kero ayağa kalktı, Mustafa'nın üstüne eğildi. Konuşacakken Selver Ana arkadan geldi. Mustafa'yı omuzlarından tuttu kaldırdı. Çocuk tir tir titriyordu.
Olmaz ol sen Kerem diye inler gibi konuştu Selver Ana. Çocuğa bu yapılır mı? O ne yaptı sana? Olmaz ol Kerem. İnsafsız adam. Senin Allah'tan korkun, insandan utanman yok mu? Şu parmak kadar çocuğa bu da yapılır mı?
Ana ben ne yaptım ki Mustafa'ya? Ne söyledim ki? O benim ölmüş dayımın oğlu. Ben onun gönlünü hiç kırar mıyım ki?
Bak kafir bak, çocuk nasıl titriyor. Onun babası size böyle mi davrandı?
Böyle davrandı diye bağırarak aşağı indi Kero. Sizin hepiniz bana düşmansınız zaten. Hepiniz, hepiniz, hepiniz.
Selver Ana Mustafa'yı aldı, yan odaya soktu. Kızlara su getirmelerini söyledi. Çocuk suyu içti, kadın sedire oturdu. Mustafa'nın başını göğsüne bastırdı, sallanmaya başladı. Böyle epeyce geçtikten sonra çocuğun titremesi geçti.
Çardağa, birinci kata süpürge saplarının üstüne çocuğa yatak serin diye buyurdu Selver Ana. Kızlar koşuşturdular. Üzülme Mustafa'm, Kerem abin seni sever. Sen onun küçük kardeşisin. O hepimize, herkese kızıyor. Mektebi bitiremeyip de Adana'dan gelince işte böyle oldu Kerem abin. Durdurak yok onun için. Öfkeden deliracak. Uçan kuşa, yürüyen karıncaya da kızıyor. Sen yarın hiçbir yere gidemezsin. Bak Emir dayın seni ne kadar seviyor. Anan seni boş yere bizim eve göndermedi. Bakma Kerem abine. O seni bir sevecek, bir sevecek. Senin de parmağın ağzında kalacak. O iyi bir çocuktur. Çok da çalışıyor. Okuyup o bir efendi olacakken işte böyle çiftçi olunca da, çok çalışınca da, kemikleri de çalışmaktan etinden sıyrılınca da işte böyle oldu Kerem abin. Ben ne bileyim ben, kim bilir bizim bilmediğimiz daha ne dertleri var bu çocuğunda. Bizim kusurumuza bakma Mustafa'm.
Yatağı yaptık dedi Meryem, sesi ağlamsıydı. Öteki kızlar hiç konuşmuyorlar, somurtuyorlardı. Yüzlerinde onulmaz bir keder vardı. Meryem Mustafa'nın elinden tuttu, merdivenleri indiler. Avluyu birkaç adımda geçtiler. Çardağın sallanan merdiveninden çıktılar. Meryem süpürge saplarının üstüne büyük bir saban sermiş, bir süpürge destesinden de yastık yapmıştı. İşte sen, İsmail amcamın oğlu, bu süpürge saplarının üstünde yatacaksın. İte köpeğe çifte döşekli yatak sererler de bu evde koca İsmail Ağa'nın oğlunu süpürge saplarının üstünde yatırırlar. İçini çekti. Ah dünya dedi, ah kötü dünya. Mustafa'm keşke ben bu evde kalmasaydım da sizin evde kalsaydım. Böyle mi olurdum? Bunlar benim kanımı kuruttular, beni öldürdüler. Uyku dönek yok bana. Ta şu kadarcık çocukken bile beni işe koştular, durdurak bilmedim.
Mustafa'yı soyup süpürge saplarının üstüne yatırdı. Pamuk sabanı da üstüne örttü. İyi ki bu sabanı da verdiler diye de öfkeyle konuştu. Mustafa'yı öptü. Yüzünün ıslaklığından Mustafa onun ağladığını anladı. Yanına oturdu. İçi dolmuştu. Başına gelenlerin hepsini bir bir anlatmaya başladı. Her sabah daha horozlar ötmeden atlara yem veriyor, inekleri sağıyor, sonra eve dönüyor, çorbayı ateşe koyuyor, çorba pişince yanaşmalara sofrayı seriyor, atlar tarlaya, inekler yaylıma gidince ahırları temizliyor, gene eve dönüyor, kaynatıyor, gene çorba pişiriyor, sofrayı kuruyor. Neden sonradır ki ev halkı uyanıyor, teker teker herkesin eline ibrikle su döküyor, yazsa bütün işlerden sonra pamuk tarlasına çapaya gidiyor, döven sürüyor, güçse pamuk topluyor. Kışsa çalışmaktan bir göz açıp kapama süresince bile soluk alamıyordu. Mustafa ona o kadar acıdı ki, yarı uykulu yarı uyanık, keşke bizim eve gelseymişsin, bunların hiçbiri başına gelmezdi dedi, sabanı başına çekti. Yarın gideceğim dedi, şimdi ne yapacak, nereye gidecekti, bildiği hiçbir yer yoktu. İşte bunlar da babasının öz bir dayısı da onu köpek yerine koyuyordu. Selber ana iyiydi, Haydar iyiydi. Ya Meryem? Yarın bunları bıraksa gitse Haydar ağlamaz mıydı? Selver ana üzülmez miydi? Gitme diye Selver ana ne kadar yalvarmıştı. Meryem burada bu cehennemde yalnız ne yapacaktı? Böyle düşünerekten çözüldü. Nasıl uyuduğunun farkına varmadan uyudu. Sabahleyin ilk horozlarla uyandı, hemen giyindi. Meryem bahçede inek sağıyor, arabacılar atları arabalara koşuyorlardı. Meryem'in yanına gitti. Meryem onu görünce sevindi. Dur yanımda kurban olduğum, amcamın dünya yakışıklısı oğlu. Bir bu inek kaldı, bunu da sağayım da, Haydar'ı da şimdi uyandırırım. Dün bana beni uyandır diye yalvardı. Kırmızı yılan seyretmeye gidecek misiniz bugün? Kıpkırmızı olmuş, birbirlerine dolanarak, ayağa dikilerek sevişen yılanları ben çok gördüm. Narlar çiçek açarken her yaz gelirler. Kara yılanlar insanı sokmazlar ama kızgın zamanlarında belli olmazlar. Amanın yaklaşmayın kızgın yılanlara. Amanın yılanları öldüreyim demeyin, günahtır. Yılan öldüren iflah olmaz, cehennemde yanar. Cehennemde yanmadan önce çont olur, eli ayağı tutmaz. Ölünceye kadar uykuda bile her bir yanı titrer durur. Bir de yılanın eşi arkadaşını öldürene nereye giderse gitsin, isterse demir sandığın içine saklansın, arar bulur onu sokar. Sokamazsa boynuna sarılır, sıka sıka boğar öldürür. Aman siz siz olun, sevişen yılanlara taş bile atmayın. Bu dünyada ölmezseniz bile başınıza gelmeyen kalmaz. Dur Mustafa, az kaldı, şimdi bitiyor. Mustafa şıkır şıkır çiçeğe durmuş, iri nar ağacının altında bekliyor. Sabahın alacasında amcasının kızının yumuşak büyük gözlerine, derin gamzeli esmer sıcak yüzüne hayranlıkla bakıyordu. Meryem azıcık Emine'ye benziyordu. Gülüşü tıpkı onun gülüşüydü. Emine aklına gelince telaşlandı, korktu, öfkelendi. O anda da onu kafasından sildi. Arkasına dönünce Haydar'ı gördü. ''Bak Haydar geldi'' dedi Meryem. Gamzeleri çukurlaşarak tatlı tatlı gülüyordu. ''Gel eline su dökeyim de yüzünü yu. Ben yudum.
İbriği oraya kadar getirmiş, yere koymuştu. İbriği yerden aldı. Haydi. Mustafa çömeldi, avuçlarını açtı. Haydar onun avucuna pembe kokulu bir sabun koydu. Senin için anam sandıktan çıkardı. Eline su döktü. Mustafa sabunu iyice köpürttü, sonra da bir taşın üstüne koydu. Köpüklü ellerini yüzüne sürdü, yıkadı. Omuzundaki havluyu uzattı Haydar. Öteki bir iyice kurulandı. Anam sana bugün çay yaptı. O seni seviyor. Baban ya da ananın da akrabasıymış. Biliyorum dedi Mustafa. Sana süt de kaynattı. Senin için sofraya bal da koydu, ak petekli. Tereyağı da var, gözümle gördüm. Öyleyse siz gidin dedi Meryem. İneği sağmayı sürdürdü. Mustafa korkuyla eve yürüdü. Ev iki katlı büyük, 8 odalı kesme taşlarla çinko taşlarından üzgün örülmüş bir evdi. Mustafa bu konağı hiç beğenmemişti. Eski püsküydü, tahtalarını kurt yemiş, her yanı da isliydi. Ermenilerden kalmıştı. Van'dan geldiklerinde babasına hükümetin verdiği, onun da istemediği konak bu konaktı belki. Haydar önde, o arkada, konağın merdivenlerine doğru gidiyorlardı ya, bir güç ayaklarını geri geri çekiyordu. Ya sonra da bu sabahın alacasında Kero'yla karşılaşırlarsa? Bir süre merdivenin dibinde durdular kaldılar. Niye durduk kaldık diye sordu Haydar. Mustafa yürüdü. Sofra mutfağa serilmişti. Selber ana namazını bitirmiş, namazlığın üstüne oturmuş tesbih çekiyor, ağzı da kıpır kıpır ediyordu. Çocukları görünce gülümseyerek, oturun çocuklar diyerek ayağa kalktı, size çay koyayım. Önce Mustafa'nın önüne tüten ince belli tavşan kanı bir bardak çay koydu. Sonra da Haydar'a getirdi. Ardından da elindeki bardakla kendi geldi, sofranın ucuna bağdaş kurdu, oturdu. Mustafa yufka ekmeği açtı, içine önce tereyağını yaydı, yağın üstüne bir parça balı serdi, ekmeği sararak güzelce bir sokum yaptı. Evde hep böyle yapardı. Anası bunu ona çok küçükken öğretmişti. Ağır ağır lokmasını çiğnedi, üstüne çayını içti. Bir iyice karınlarını doyurdular, sofradan kalkmayarak Selver ananın iznini beklediler. Şimdi sevişen kırmızı kara yılanları görmeye mi gideceksiniz? İnşallah bugün görürüz ana dedi Haydar. Mustafa ta köyünden onları görmeye geldi. Öğleyin çok acıkırsanız eve gelin. Gelemeyiz dedi Haydar. Ben azıcık ekmek alırım. Biz Mustafa'yla incir ekmek yeriz. Öyle bir incirler var ki her birisi 2 yumruğum kadar. Kerribar sarısı, götlerinden bal akıyor. Çok yemeyin, sonra ötürgen olursunuz. Yemeyiz dedi Haydar. Bir çıkının içine yarım dürüm yufka koydu, onu da bir çıkına sardı, çıkını da beline bağladı, çıktılar. Bahçelerden geçerek çitleri, duvarları atlayarak değirmenin yanına geldiler. Yerler dökülmüş nar çiçeklerinden kıpkırmızıydı. Bu sabah sanki dünyanın bütün kuşları buraya dolmuştu. Ortalık kuş bıcırtılarından uğulduyordu. Değirmeni geçtiler, çayın kıyısına geldiler. Yolda oğul vermiş birçok arı hevengi gördüler. Arılar bir dala sıvanmışlar, dal yere sarkmış, neredeyse yere değecek. Yöresinde de üst üste uçuşan, hevenge konup kalkan binlerce arı. Mustafa her oğula geldikçe arı hevenginin karşısında bir süre duruyor, sonra da gözü arılarda yürüyordu. Suyun kıyısındaki masmavi açmış, kokusu yöreyi sarmış yarpuzlara geldiler. Yarpuzluğun içine girdiler, yarpuzlar boylarını aşıyordu. Buraları yılan doludur, bastığın yere iyi bak Mustafa. Mustafa bizim köyde de çok yılan var dedi. Önden yürüdü, çayın kıyısına geldiler. Su apaydınlık akıyor, dibindeki çakıl taşları parlıyor, balık sürüleri oradan oraya hızla koşuşturuyorlardı. Güne gelince de göz kamaştıran bir ışıltıda parlayıp sönüyorlardı. Kıyıya çakıl taşlarının üstüne çöktüler. Mustafa bir çaykara kazayım mı? Sen çaykara kazmasını biliyor musun? Bilmez olur muyum? Bizim köyde bir ırmak var, bunun 20 misli. Vay be! 7. ayrımın sonu. Sayfa 93.